Merhabalar efendim. Ben Deniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hocam ile beraber Tasavvuf ve İrşat programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk efendim.
Hocam geçtiğimiz programda özellikle yarım bıraktığımız bir konu vardı. Sürenin yetmemesinden kaynaklı olarak tekaya ve zevayanın seddolunmasına dair kanun. Ve bu kanunla beraber özellikle bugün bu tekke ve zaviyelerin bizim hayatımızda bıraktığı etkileri, olmamasının özellikle etkileri nelerdir? Osmanlı döneminde son dönemde bir tecrübe var. Meclis-i Meşayih tecrübesi. Yaklaşık 80 yıl diye bunu
60
biliyorum.
Yıl.
60 yıl. Bu 60 yıllık tecrübenin bizatihi çıktıları var. Ve onun öncesinde de Osmanlı'nın büyük bir tecrübesi var. Yani bu tecrübe de aslında tekke ve zaviyeleri beraber yönetme ve aynı zamanda bunlarla beraber hareket etme, devlet politikasında belki beraber bir olma hadisesi
Tabii.
var. Bunları konuşalım isterseniz hocam. Osmanlı ile ilgili geçtiğimiz yayında özellikle bazı bilgiler vermiştiniz.
Evet.
Ama özellikle Meclis-i Meşayih tecrübesi belki bu özellikle bundan başlayabiliriz uygun görürseniz.
Estağfurullah. Peki malum Osmanlı Devleti kuruluş yükseliş dönemlerinde tasavvuf ve tarikatlerle ilgili çok fazla problemi yok. Hatta avantajları var. Yükseliş dönemlerinde Kanuni Sultan Süleyman dönemine kadar, hatta ondan sonra bir süre daha tekke medrese arasında da öyle gözle görünür bir kavga veya toz duman olacak bir ortam yok. 4. Murat zamanına doğru gelindiğinde işte medrese ile tekke arasında bir takım kavgalar olduğunu görüyoruz. Kadızadeli Mehmet Efendi'ye bilinen bir zatın başlattığı, bir bakıma kendisi de aslında Bayrami falan bir zat ama her nedense böyle tekkelere karşı bir cephe alarak çalışma başlatıyor. Ondan sonra bu tarihte Kadızadeliler ve Sivasizadeliler olarak bilinen iki grup arasındaki çatışma tekke medrese kavgasına dönüşüyor. Hatta siyasi çatışmalara dönüşüyor. Adam öldürmelere kadar varıyor. Sonra köprülerin de müdahalesiyle, köprü Mehmet Paşa'nın da müdahalesiyle önleniyor bu şeyler. Süreç tekkelerin, zavilerin yönetilmesi meselesi Şeyhülislamlık nezdinde yürütülüyor. Onlar müzahir oluyor. Biraz da özgür bir alan olarak bırakmak istiyor devlet tekkeleri kendi içinde. Yani tekke şeyi tayin ediyor. Onun hilafetine ve ondan sonra kimlere vazife vereceğine de karışmıyor. Hatta bazen tekke açmasına bir başka halifesinin ona da müdahale etmiyor. Yalnız bir bilgi verilmesi gerekiyor meşiat makamına. Yani ilk tekkelerle ilgili devletin ilk tasarrufu 3. Selim zamanında oluyor. O da yani böyle nahil ve kötü niyetli bir takım insanların tekke açmaya başlamaları ile ilgili duyumlar ve şikayetler oluyor. Bu şikayetler üzerine tekke açmak işi bir heyete, yani bir adam tekke açacaksa oradan, o şeyhler heyetinden izin alması gerektiği şeklinde bir uygulama başlatılıyor. Daha sonra bu şeyler peyderpey işte merkez tekkeler ve işte şube taşra tekkeler gibi tasnifler başlıyor ve en nihayet 1866 yılında Meclis-i Meşayih kurularak bunların hepsinin tek elden, bir merkezden yönetilmesiyle ilgili bir idari tasarruf devreye giriyor Osmanlı Devleti'nde. Ve bu idari tasarrufla da işte 5 kişilik bir heyet, önce sonra 6-7'ye kadar çıkıyor, 8'e kadar çıkıyor bu sayı, bir şeyhler heyeti, Meclis-i Meşayih kuruluyor.
O zaman hocam oraya girmeden önce yani şunu mu söylüyoruz? Bu özellikle tekke ve zaviyelerde ehli olmayan insanların görev almaya başlaması mı Meclis-i Meşayih sürecini ilerletti? Yani şöyle bir tez de var çünkü. Bektaşi ocaklarının işte lav olması meselesi, sonrasında oradaki sorunların daha da gündeme gelmesi meselesi. Sizin de bahsettiğiniz üzere özellikle Kadızadeliler ve Sivasilerle başlayan tartışmaların daha da artık güncelliğini devam ettirmesi meselesi de merkeze konumlandırılıyor diye tezler de var ama buradaki ana unsur şey midir? Ehil olmayanların göreve gelmesi midir?
Şimdi tabii medresenin de tekkenin de tereddi etmesinin, zaafa uğramasının belli sebepleri var. Bunların en temel sebeplerinden birisi tekke şeyhliklerine ehliyet ve liyakatine bakılmadan babadan oğula bir geleneğin oluşması, medreselerde de beşik ulemalığı denilen kişilere işte ulemalık unvanının verilmesi olduğu kabul edilen bir gerçektir malumlarınız. Bu tabii hem tekkedeki inkırazı, çöküşü ve yıkılışı hem medresedeki söz ölüşü ifade ediyor. Bu tür naehil insanların tekkelere şeyh olmaya başlamış olması, söylediğiniz gibi ayrıca da Vakayı Hayriye olarak bilinen 1826'daki o Yeniçeri Ocağı'nın lağvından sonra malum Bektaşi tekkelerde mülga oluyor, lağvediliyor, seddoluyor veya da oralara Nakşi Kadiri şeyhler, daha çok da Nakşi şeyhler tayin ediliyor. Tabii bunların devlete, meşihata sürekli istidaları var. Bu şeyde de bunu görüyoruz. Meşayih defterlerinde de. Yani kendi tekkelerinin açılmasını veya tekkelerinde kendi meşrepleri üzere ayin icra etmelerini talep eden müracaatları var Bektaşilerin. Bütün bunları devlet kontrol etme, bu bir devletin iradesi. Padişah fermanı ile kapatılmış bunlar. Ve bu konuda da devlet geri adım atmıyor. Yani geri adım atması için çok baskılar uygulanıyor. Ve o yüzden belki biraz da gözden ırak olur endişesiyle Balkanlar tarafına daha çok hareket ediyor Bektaşi mensuplarının kısmı azamı. Yani bunlar arasında da çok Makedonya ve daha çok da Arnavutluk var. Yani o bölgeye çokça Bektaşi, dervişi, şeyhi göç ediyor ve Bektaşilik oralarda neşvü nema bularak güçleniyor. İşte o süreçlerde tekrar Türkiye'de yeniden Bektaşiliğin de belli bir tarikat olarak kabul edilmesi, şeyhliklerin atanması falan gibi talepler kontrol edebilsin diye belki bu da önemli fonksiyonlardan birisi. Meclis-i Meşayih'in kurulmasına ihtiyaç oluyor. Yani bunlardaki faaliyetler nasıl, yani şeyin Meclis-i Meşayih'in yaptığı önemli vazifelerimizi yönetim, öbürü de denetimdir. Yönetimde kim şeyh olacak şeyh vefatından sonra, tekke kime tevcih olunmuş vaktiyle, bunun şartlarını taşıyor mu? Efendim aday olan şeyin oğlu varsa, liyakati varsa zaten ondan devam ediyor. Aday olan kimselerin liyakatlerini ölçmek için yerine göre imtihandan bahsediliyor. Yani bu imtihanlar hem ulûm-u İslamiye manasında fıkıh, akaid gibi ilimlerden hem de tasavvufun icrai zikirlerinden, seyri sülük usullerinden olabiliyor. Bu tür sorularla şey namzetleri, şeyh namzetleri Meclis-i Meşayih heyeti huzurunda belli bir sınavdan geçiyor. Liyakatleri subut bulduktan sonra şeyhliğe atanmak üzere teklifleri yapılıyor ve böylece şey yapıyor. Ama esas tekkelerin ayrıca vakfiyeye göre hareket edip etmedikleri ve vakfiye şartlarına göre ayin icra edip etmedikleri kontrol ediliyor. Yani bir tekke vakıf kayıtlarına göre efendim Kadiri tekkesi ise orada Nakşi ayin yapılamaz. Veya Mevlevi tekkesi ise orada başka ayin yapılamaz. Bunlar hepsi özel izne tabi, özel mer'i şeyler olan, kuralları olan, kanunları olan şeyler. Yani özel izni olmadan mesela bir Kadir tekkesinde birisi Nakşi ayin yaparsa, bir şikayet olsa bu takibata uğrayacak cezai müeyyidesi olan şeyler
Ama
bunlar.
Meclis-i Meşayih izin verirse yapabilir.
Yani izin verir, ne bileyim şartlar uygunlaşmıştır veya şöyle diyebilir. Tamam onu da yap, onu da yap der. Yani o da kaybolmaz. Madem şarta vakıftır buranın Kadir tekkesi olması, senin eğer Kadir izazetname varsa Kadir'i de yap, Nakşi de yap. Yani bu o özellik kaybolmaz. Yani şeyde Osmanlı'da vakıf kurumunun kuralları çok önemli işlerlik kazanmış ve zaten hem medreseleri hem tekkeleri finanse eden tabiri caizse onların imkanlarını sağlayan maliye değil. Vakıflar Genel Müdürlüğü. Yani Vakıflar Genel Müdürlüğü yeni gelen müdürlük oldu da Evkaf
Beşeriye.
Nezareti, Evkaf-ı Şer'iye vekaleti. Oradan gelen yani vakıf kaynaklarından gelen gelirlerle bunlar imrar hayat ediyorlar. O yüzden vakıfların şartları, vakıfların şartları çok önemli. Öyle olduğu için ki yani son zamanlara kadar yani Cumhuriyet kuruluncaya kadar olan dönemde vakıflar bu cami hizmetlerini, tekke hizmetlerini infisalsiz, aralıksız sürdürebilmiş ve hakikaten toplumun derdine derman olabilecek güzel imkanlar
O
sunmuştur.
zaman hocam
Öyle.
tam olarak burada Meclis-i Meşayih'in özellikle Osmanlı'nın son döneminde bu özellikle tekkelerin icrasında, denetiminde, yürürlüğünde birçok konuda etkin olduğunu ve bunun da iyi bir tecrübe olduğunu anlıyoruz
Evet.
söylemlerinizden, sizin anlattıklarınızdan. Yakında da inşallah bunun kayıtları da kamuoyuyla paylaşılmış olacak.
Tabii.
Diyanet Vakfı
İlk cilde
aracılığıyla
basıldı.
İSAM bağlamında bir eser yayınlanıyor ve bu siz yürütücü olduğunu, sizin başlattığınız bir çalışma, Meclis'in meşayih
Proje, evet.
defterleri, proje. İnşallah o da hayırla tamamlanır. O zaman kamuoyunun da kullanımına açılacak. Bir de sitesi
İnşallah.
de olacak, değil mi?
Evet. Şimdi bu 60 yıllık toplam 53 defterin tamamı latinize edildi. Özetleri yapıldı ve sisteme yüklendi ve kitap haline getirildi. 9 cilt aşağı yukarı her bir 7-8 cilt olmak, 8 sayfa olmak üzere tam 9 ciltlik bir kitap oldu. Birinci cildi basıldı, kapağı da geçirildi. Diğerleri de bu rafta 10 gün içerisinde tam, yani yılbaşından önce tamamlanmış olacak. Yani
İnşallah.
2025 yılında Enzar-ı
Evet.
Ambe'ye sunulmuş olacak inşallah.
Anlamlı bir tarihte, yani tam 100. yılında aslında.
Öyle planlamadık ama öyle denk geldi. Olan da hayır var. El
Evet.
hayru fi mahtarahullah diyelim.
İnşallah. Kamuoyunda aynı zamanda kullanımına şey de açılacak, değil mi? Sitesi de açılacak. Yani bir
Onu
araştırma
söyleyeceğim. Evet,
tarama
tabii.
sitesi.
Yani onun işte dijitale aktardığımız o bahsettiğim 53 defterin tamamının fotoğrafları bir internet sitesi içerisinde kullanıma açılacak. Yani oradan bir kelimeyle bütün şahıs, tekke veya şehir araması yapacaksınız. Yani falan şehirde ne gibi tarikatlar vardı o dönemde, ne gibi şahsiyetler vardı. Onların tamamını oradan dijitalden bulma şansına sahip olacaksınız. Yani İSAM'ın bünyesi içerisinde bir özel sitesi olacak. Oradan da ulaşma imkanı olacak. Bu daha
İnşallah.
da işi kolaylaştıracak. Yani hem kitaptan doğrudan görme şansı olacak arkadaşlarımızın, araştırmacılarımızın, hem de site vasıtasıyla daha detaylı araştırmalara girme imkanı olacak. O bakımdan
İnşallah hocam.
iyi bir hizmet olacak inşallah.
İnşallah. Emeğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz böyle bir
Estağfurullah.
hizmeti de
Estağfurullah.
kamuoyuyla paylaştığınız için.
İnşallah.
Hocam bu özellikle Cumhuriyet iradesi, yani bu İyi tecrübeyi diyelim, buradaki ortaya konulan tecrübe, istifade edilen tecrübe diyebiliriz. Bu tecrübeyi neden devam ettirmedi? Yani meclis
Şimdi
meşayihin
bunun
kurumsal devamlılığı neden sağlanmadı?
devam ettirmeyeceği sinyalini zaten vermişti Cumhuriyet idaresi ve iradesi. Nereden anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz. 3 Mart 1924'te Şer'iye ve Evkaf Vekaleti lağvolunup yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kurulduğunda Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesine bağlandı. Kim? Tekke ve zaviyeler ve tarikatlar. Ve fiilen 3 Mart 1924'ten 30 Kasım 1925'e kadar 22 ay aşağı yukarı 22-23 ay, yani 2 yıla yakın bir süre Diyanet İşleri Başkanlığı tekaya ve zevayanın, tarikatlerin yönetim ve denetimi de ve hatta maaşların ödenmesini de gerçekleştirmiş oldu. Şimdi eğer devleti kuran irade, Cumhuriyet İdaresi eğer tekke ve tarikatlerin devamına dair bir kanaati olsaydı, Şer'iye ve Evkaf Vekaleti'ni kapatıp Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurarken onun bünyesindeki, Şer'iye ve Evkaf Vekaleti'nin bünyesindeki veya meşiatın bünyesindeki bu meclis-i meşayihi de o bünyeye eklerdi, orayla irtibatlandırırdı.
O zaman
Yani
1,5 yıl bir deneme oldu diyebilir miyiz hocam?
1,5 yıl yaptı fiilen bunu ama yani bunu zaman içerisinde planladığı ve kaldırmayı hedeflediği oradan anlaşılıyor. Zaten hem Şeyh Said isyanının gerekçeli gösterilmiş olması, hem Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi o günün önemli kalemşörlerinden birine Nur Baba diye bir roman yazdırılmış olması, yani kamuoyunda tasavvuf ve tarikatlere, tekkelere dair bir algı oluşturmaya yönelikti. Yani bunların artık lüzumsuzluğu manasında bir, hatta aynı zamanda da halk evlerin açılmış olması hep bu maksatlara yönelikti. Yani oradaki tekkelerin özellikle sıradan insanların bile dini nosyona sahip olmasını sağlayacak etkisini azaltmak ve ortadan kaldırmak için yani kaldırılması gerektiği, işte buraların biraz daha gerici merkezleri olduğu şeklinde, hatta daha sonraki süreçlerde irtica ile mücadele kavramı neredeyse tarikatlerle mücadeleye dönüşmüştür. Yani 1925'ten 1970'li yıllara, hatta 28 Şubat sürecine gelinceye kadar yani devlet sisteminin ortadan kaldırılmasını düşündüğü iddia edilen ve o iddia ile mahkemeye sevk edilen, tutuklanan insanların haber başlıkları hep işte irtica ile mücadelede şunlar yakalandı. İşte iki tane tarikatçı asıldı. Ayin yaparken yakalandı filan gibi. Mesela Kemal Pilavoğlu diye bir adam 50'den 70'li yıllara kadar uzunca bir süre bu manada kamuoyunu meşgul etmişti. 28 Şubat'ın en önemli figürleri arasında yer alan Müslüm Gündüz ve Ali Kalkancı gibi isimler, Fadime Şahin gibi isimler hep tarikat şeyiyle, montajıyla verilmiştir. Halbuki hedeflenen dini laik anlayışın egemen olması ve ona karşı olan gruplarla mücadeledir. Ama bu laiklikle mücadelede en güçlü figür gibi maalesef tarikat tekke cenahları hep gösterilmiş. Böyle haber yapılmıştır. Basın böyle yapmıştır. Devletin de böyle bir algısı ve anlayışı olmuştur. Daha ilginci ne söyleyeyim? Yani ilk 1925'te çıkan kanunda tekke zaviyelerle birlikte türbeler de
Evet, tam
kapatılmıştır.
ben de onu soracaktım. Yani o kanunda türbe ifadesi ve türbedarlık ifadesi var
Aynen.
hatta.
Bunların hepsinin mürgâ olduğuna dair bir şey
Evet.
var. Ama daha sonra devrin başbakanı İstanbul'da Mimar Sinan kabrini ziyaret etmek istiyor. Ve o şeyin şey olduğunu, kapalı olduğunu görünce diyorlar ki efendim türbeler kapalı, nasıl ziyaret edeceksin? Ya bir Türk büyüğü diyor, nasıl kapalı olur, burayı açtırmamız lazım falan. Ve onun üzerine Tahsin Bangoğlu tarafından bir kanun teklifi veriliyor. Ve Türk büyüklerinin kabirleri şey türbelerin açılması ile ilgili tabii bunun asıl arkasında gizli olan bir beklenti de var. O da Ankara'daki Anıtkabir'in tamamlanmış olması. Çünkü Anıtkabir'de türbe statüsünde bir yer baktığınız zaman yani onu da ziyaret etmek bu kanuna göre suç olacağından o kanun tahfif edilerek türbe ziyaretlerine imkan sağlanıyor.
Türbe ziyaretleri o zaman 1950'lerden sonra
Tabii.
kanunda değişiklik mi oluyor?
Değişiklik oluyor. Bazı türbelerin açılması ile ilgili bir kanun teklif veriliyor ve
Evet.
o süreçte başlıyor bu ziyaretler. Yani ondan önce türbelere de girmek çıkmak yasak. Oralarda böyle metruk bir halde kalıyorlar maalesef.
Belki hocam programımızın sonuna gelirken şunu da sizlerden dinlemek isteriz özellikle. Bunun etkisi ne oldu? Yani özellikle tekke ve
Valla
zaviyelerin
onu bir
kapatılmasının
başka yayında
etkisi
konuşalım. O çok çok uzun.
evet.
Yani 8-9 madde
Belki de evet
ben çok
doğru.
tebliğde konuştum. 8-9 madde kadar çıkardık ama en önemlisi yani ikili bir yapı ortaya çıktı. Yani bir devletin resmi bir Diyanet İşleri Başkanlığı var. O çok önemli bir kurum. O gerçekten iyi ki var. Ona her zaman ifade ediyoruz. Yani Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir dini üst kurumun varlığı Türkiye'de camilerin ve farklı cemaatlerin siyasi bir kuruluş ve siyasi bir anlayışla ortaya çıkıp bir iç çatışmanın önüne geçmiştir. Yani mesela Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurum olmayan Afganistan, Pakistan gibi yerlerde medreselerin kendi iç çatışmalarına şahit oluyoruz. Ama Türkiye'de böyle bir şey olmamışsa bunu Diyanet'e borçluyuz. Ama öbür taraftan dini hayatın yaşanması ve dini rol model alınması meselesinde tekkelerin gördüğü çok önemli bir fonksiyon vardı. Bu fonksiyonun içi boşaltılmış oldu. Ve insanlar ya o ihtiyaçlarını işte bahsettiğimiz başka yerlerden görmek veya da şeyin altına, zeminin altına inmek, yer altına girmek gibi bir durum ortaya çıktı. Bu da bu dini hayat bakımından da çok hoş olmadı. İnşallah bunu önümüzdeki haftaki programımızda daha detaylı arizamik o maddeler halinde konuşuruz.
Hocam belki bu programın sonunda şunu da ben de programa kayıt olarak olsun diye okumak isterim. O gün programda okumuşlardı. O benim de hoşuma gitmişti. Ahmet Celalettin Dede'den bir dörtlük.
Ben tweet'te attım onu
Evet,
senin.
siz sosyal medyada paylaşmıştınız.
Evet.
Sedd olunmakla tek ayağa kaldırılmaz zikri hak. Cümle mevcudat zakirdir, cihan dergahtır. Yani aslında tekke ehlinin konuya yaklaşımı bu. Yani seddolunmakla bu konu kaldırılmıyor. Yani kurum kapatıldığına zaman zikir zaten devam ediyor. Cümle
Allah
mevcudatta bir
Teala Kur'an-ı
dergahtır.
Kerim'de diyor ki ve inmi şeyin illa yusebbihu bihamdihi velakin la tefkahune tesbihu. Yani
Evet.
alemdeki canlı cansız her varlık Allah'ı tesbih ediyor. Ama siz duymuyorsunuz. Ne yapalım?
Eyvallah hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Hayırlı günler dileriz efendim.